Ayrım 15, sayfa 124. Nikola'ya da söyledim. Artık başka bir hayat yaşıyorum. Yıllardan beri mücadelenizin bir parçası olmayı düşünmedim. Cevabım hayır. Hiçbirimiz savaşmak istemiyoruz. Buna mecbur olduğumuz için, İslam adına yapıyoruz. Sen de mecbursun. Bir zamanlar yemin etmiştin. Yıllar önceydi. Mısırlı'nın karanlık gözleri tehlikeli biçimde parıldadı. Bunun Müslüman kardeşler için önemi yok. Kur'an'daki kelimeleri hatırlıyorsun, değil mi? Eğer sözünden dönen olursa nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Beni tehdit mi ediyorsun diye sordu Karla sakin bir sesle. Yeminin ardındaki mantık basit. Bizimle olmayanlar bize karşı demektir. Bize karşı olanlarsa ölür. Üstelik planlarımız hakkında çok şey biliyorsun. Beni öldürmek bir işe yaramaz. Belki. Mısırlı ayağa kalktı. Ama düşünülecek bir şey daha var. Oğlun Joseph. Aşağıda karşılaştığın adamlardan bazılarının aynı hapishanede dostları ya da kardeşleri var. Karla'nın yüzü birden soldu. Ne demek istiyorsun? Bir kaza ayarlamak oldukça kolay olur. Oğlun hücresinde asılı ya da kaburgaların arasında bir bıçakla bulunur. Mısırlı omuz silkti. Kötü kötü sırıttı. Yazık. Hapishanelerde böylesi talihsiz kazalara sıkça rastlanıyor. Seni piç. Karla Şerif'in gözleri nefret doluydu. Adamın yüzünü tırmalamaya çalıştı ama Raşit'in eli kalktı. Karla'nınkini tuttu. Ötekiyle de yüzüne bir tokat patlattı. Karla çevik bir hareketle adamdan kurtuldu. Ağzına bir yumruk attı. Mısırlı sendeleyip düştü. Dudaklarından kan sızıyordu. Bir anda debelenip ayağa kalktı. Elini cebine götürdü. Sustağısını çıkarıp düğmesine bastı. Çok aptalca bir hareketti bu. İstersen gerçekten ne kadar iyi olduğunu bir görelim Karla Şerif. Mısırlı kollarını yana açtı. Kudurmuş bir boğa gibi saldırdı. Oysa Karla gerilemedi. Yana çekildi. Yukarıdan aşağıya sert bir hareketle adamın elindeki bıçağı düşürdü. İkinci bir darbe Raşit'in ensesinde patladı. Yere bu kez daha da sert yuvarlandı. Karla yaklaşıp sustalığı aldı. Ayağıyla adamın ensesine basarak bıçağı yüzüne yaklaştırdı. Soruna cevap aldın mı? Birden soluk soluğa tepeye tırmanan silahlarını doğrultmuş adamlar göründü. Mısırlı elini kaldırdı. Durun. Ona zarar gelmesini istemiyorum. Adamlar silahlarını indirdi. Karla geriledi, sustalığı fırlattı. Bıçak adamın yanında yere saplandı. Mısırlı ayağa kalktı. Elbisesinin üzerindeki tozları silkeledi. Bizi yalnız bırakın dedi adamlarına. Aşağıda bekleyin. Adamlar gitti. Mısırlı mendilini çıkardı, dudağına tuttu, acılı bir tebessümle gülümsedi. Hala iyisin Filistinli. Becerikli kadınları severim. Başka koşullarda senin gibi biri beni tahrik bile eder. Mendilindeki kana baktı, çakmak çakmak gözlerini genç kadına dikti. En azından eğitim boşa gitmemiş. Oğluma zarar verirsen yemin ederim seni öldürürüm. Mısırlı dişlerinin yerinde olup olmadığını anlamak için çenesini yokladı. Mendilini cebine soktu. Eğer gerekirse bil ki yapmam gerekeni yaparım. Karla tehditkar bir tavırla ilerledi. Aptallık etme dedi Mısırlı. Eğer oğlunun hayatına değer veriyorsan benim dediğimi yaparsın. Yarın Gorev geldiğinde ihtiyacın olanlara bir bavula tık ve onunla git. Sahte belgelerin, ihtiyacın olan her şey hazırlandı. Karla'nın yüzü öfke doluydu. Bunun arkasında kim var? Gerçekten kimin için çalışıyorsun Muhammed Raşit? Zamanı geldiğinde öğrenirsin. Şimdilik bu operasyonu 3 kişi gerçekleştireceğimizi bilmen yeter. Sen, ben ve Gorev. Bir de önümüzde zorlu bir yol olduğunu, çok çalışmak gerektiğini unutma. Önce senden ne beklendiğini öğrenebilmen için 2 haftalık bir eğitim. Dostun Gorev benzersiz bir birinci sınıf terörist. Onun hizmetlerinden yararlanacağımız için şanslıyız. Ya sonra? Gorev ile benim Moskova'da halletmemiz gereken bir iş var. Sonra seninle Amerika'ya gidip saha çalışması yapacağız. Gorev bize daha sonra işin gerçekleşme aşamasında katılacak. Mısırlı sırıttı. Onur duymalısın Karla Şerif. Şimdiye kadar kalkışılmış en tehlikeli, dünyanın gördüğü en iddialı terörist saldırısının parçası olacaksın. Üstelik bu saldırı doğduğun ülkede Amerika topraklarında gerçekleşecek. Şaka gibi. Sana da öyle gelmiyor mu? Karla sessiz kaldı. Mısırlı'ya bakarken içindeki düşmanca duyguları kontrol etmeye çalıştı. Adam sustasını almak için eğildi. Bıçağı içeri çekti, çakıyı cebine attı. Bir şey daha var. Konuşmamızdan Gorev'e bahsetmeyeceksin bile. Bu kararı tek başına aldığını düşünürse çok daha iyi olur. Karla Şerif'in yüzündeki ifade öfkeli bir iğrenmeden başka bir şey değildi. Başka bir şey var mı? Artık gidebilirsin. Bölüm 14. Moskova. 31 Ağustos 21. Akşamın 9'unu biraz geçe güvenlik görevlileri dövme demir kapıları açıp Boris Novikov'un şoförlü siyah E-tipi Mercedes'in içeriye aldıklarında şiddetli bir yağmur yağıyordu. Araba çakıl taşlı yolda ilerledi. Moskova'nın hemen dışında Kuntsevo'da lüks daçanın görkemli kapısının önünde durdu. Korumalardan biri indi, arka kapıyı açıp tuttu. Kaba hatlı, geniş bir ağız, geniş bir surat ve sert bakışlı çukura kaçmış gözler, Geniş omuzlu, zarif giyimli Novikov, otomobilden bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun altında indi. Artık gülümsemiyordu. Ama aklında hala sevincinin kaynağı, birazdan keyfine varacağı uyarıcı cinsel acı ve zevk kokteyli vardı. İkinci koruma elindeki şemsiye ile hızla yaklaştı. Novikov'u kapıya kadar götürdü. Dacha, Novikov'un ölçülerine göre büyüktü. Yüksek duvarlı bahçelerle çevrilmiş, ince bir zevkle döşenmiş ve 8 yatak odası vardı. Ciddi ve dikkatli görünüşlü yardımcısı holde bekliyordu. Novikov'un pardesüsünü çıkarmasına yardım etti. İyi akşamlar efendim. Başkanla görüşmeniz iyi geçti mi? Beklenenden iyi değildi dedi Novikov kabaca. Kadın geldi mi? Odanızda efendim. Sanırım geçen sefer gelen hanım. Rahatsız edilmek istemiyorum. Ne telefon ne de başka herhangi bir şey. Anlaşıldı mı? Yardımcı başını eğdi. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Boris Novikov yoldaki holdeki yaldızlı aynalardan birine baktı. Koyu renkli zarif takım elbisesini, el boyaması Louis Ferro ipek kravat, cilalı seramik gibi parlak koyu kırmızı deri kemerle tamamlamıştı. Yüzü ise tamamıyla başka bir konuydu. Kapanmış yara izleriyle kaplı, kaba, neredeyse çirkin yüzü aşırı şiddete yabancı olmadığını gösteren saldırgan bir ifade taşıyordu. Novikov daha önceleri kardeş kuruluş Dış İstihbarat Servisi SVR ile birlikte KGB'nin yerini alan Rus Milli İstihbarat Örgütü FSB'de albay rütbesiyle görevliydi. 4 yıl kadar önce erken emekliliği seçmiş, bütün gücünü verdiği ticari girişimlerinden bazılarının, özellikle de sıfırı bol resmi ihalelerin yardımıyla hatırı sayılır bir servet edinmişti. Ne var ki bu akşam yatak odası bölümüne çıkan geniş döner merdiveni çıkarken aklı daha çok kişisel konulardaydı. Odaya girdi, kapıyı arkasından kilitledi. Oda geniş, görkemliydi. Gümüş ve pirinç Rus vazoları, en ince astragandan dokunmuş rengarenk halılar, el oyması, meşe çalışma masası, duvarlardan birinde de Stanisky imzalı orijinal bir 18. yüzyıl Kremlin tablosu. Dışarıda yağmur boşanırken Novikov açık bırakılmış pencereden sızan serin rüzgarın perdeleri oynattığını gördü. Aralık kapıdan yarı karanlık yatak odasındaki masa lambasından yayılan ışık görünüyordu. Sırıttı. Açık pencereyi kapamaya yeltenip güz kokuları yüklü serin rüzgarı hissedince vazgeçti. Yatak odasına gidip içeriye baktı. İpek çarşafla örtülü geniş yatakta yan dönmüş bir kadın yatıyordu. İnanılmaz güzel vücutlu bir sarışın. Olabilecek en küçük külotu ve sütyeni yanık tenini ortaya çıkarıyordu. İpek çoraplar, jartiyer ve dize kadar siyah parlak PVC çizmelerle yataktaydı. Yanında duran kıvrılmış kamçı, görüntüye erotik bir renk katıyordu. Kadın olanları kendine saklayacağından emin olunabilecek bir güzellik abidesiydi ve Moskova'nın en seçkin eskort ajanslarından birinin hesabına çalışıyordu. Bekar olan Novikov, nefsini genç kadınların paranın erişebileceği en güzellerinin yanında şımartmaktan hoşlanırdı. Bu gece için seçtiği kadın bir tanrıçanın vücuduna sahipti. Ve Novikov gibi o da son derece şiddetli, neredeyse sadizme varacak cinsel ilişkilerden hoşlanıyordu. Oysa bu özellik Novikov'un sadece çok özel durumlarda gösterdiği bir zayıflıktı. Dudaklarını yaladı, yatağa yaklaşıp kenarına oturdu. Bir süre kadının kusursuz yuvarlaklıklarını hayranlıkla seyretti. Güneşten yanmış ipeksi sırtını okşayarak onu tahrik etmeye çalıştı. Bana zevk vermenin zamanı geldi tatlım. Hem bu gece gerçekten sert davranmak niyetindeyim. Senin de çok zevk alacağından eminim. Kadın cevap vermedi. Novikov gözlerinin kapalı olduğunu gördü. Her ne kadar dinleniyor gibi görünse de kesinlikle baygın olmalıydı. Kaşlarını çattı, kadının nabzını tuttu. Kadın yaşıyordu, emindi bundan. Ama sanki ilaç almış gibiydi. Bu salak orospu uyuşturucu aldıysa eğer, kahrolası gecemin içine etti demektir. Novikov nedenini anlamadan açık pencereyi hatırladı. Arkasına döndüğünde kanının donduğunu hissetti. Karşısında tepeden tırnağa siyahlar giymiş bir yabancı duruyordu. Siyah bir anorak, siyah pantolon ve siyah deri eldivenler giymiş, yüzünü de siyah yünden bir kayakçı maskesiyle kapatmıştı. Yabancının elinde Novikov'un başına çevrilmiş, susturucu takılmış bir baret de vardı. Ne? Neler oluyor? Yabancı kısık sesle neredeyse fısıldar gibi konuştu. Sessiz ol. Bağırır ya da yardım istersen seninle cehennemde görüşürüz. Novikov belli etmeden yanındaki komodinin çekmecesine baktı. Kendi güvenliği için o çekmecenin boşluğunda şarjörü dolu, emniyeti açık bir Tokarev marka makinalı tabanca bulundururdu. Beni öldürürsen buradan sağ çıkamazsın. Polis derhal alarma geçer. Üstelik korumalar, elektronik güvenlik önlemleri de, güvenlik önlemlerin yetersiz. Ne istiyorsun diye sordu Novikov. Yabancı duvardaki Kremlin tablosunu işaret etti. Arkasındaki kasayı aç. Novikov'un benzi soldu. Yabancının neyin peşinde olduğunu anlamıştı. Böyle bir hırsızlıktan sonra asla kurtulamazsın. Asla. Bir hayvan gibi izin sürülür. Nereye kaçarsan kaç, yaşayan bir ölü olursun. Söylediğimi yap, diye buyurdu adam. Novikov tabloya doğru yürüdü. Bir yerine dokundu. Tablo menteşeleri üzerinde dönerek arkasında gizli elektronik klavyeli büyük duvar kasasını ortaya çıkardı. Şifreyi girdi. Kasadan bir klik sesi duyuldu. İçindeki kağıtları bana ver. Sonra yatağa gidip yüzüstü uzan, sesini de çıkarma. Novikov adamın dediklerini yaptı. Kasadan aldığı kırmızı kapaklı dosyayı yabancıya uzattı. Sonra yatağa gidip yüzü koyun uzandı. Adam dosyayı açıp içindekileri inceledi. Maskesinin ardında gülümsedi. Şansın varmış gibi albay. Sonra çalışma masasına yöneldi. Masa lambasını yaktı. Cebinden çıkardığı Japon malı minyatür fotoğraf makinesiyle bütün kağıtları çekti. İşini 2 dakikadan daha kısa sürede tamamladıktan sonra kağıtları dosyaya yerleştirdi. Dosyayı kasaya koydu, tabloyu yerine getirdi. Evin aşağılarında bir yerden çarpan bir kapının sesi gibi sert bir gürültü duyuldu. Yabancı bir an arkasını döndü. Novikov o an başını kaldırdı, fırsatın geldiğini gördü. Elini çekmecenin boşluğunu uzattı, Tokarev'i aldı ve hızla kaldırdı. Seni salak pezevenk, cehenneme gidecek olan sensin. Tetiğe basmayı başardı ama hedef ıskaladı. Kurşun duvara saplandı. Yabancının silahı bir kez ateş aldı. Novikov bağırdı. Kurşun parmaklarını parçaladı. Tokarev'i düşürdü, kanlı elini tuttu. Yabancı yaklaşıp susturucunun ucunu Novikov'un alnına dayadı. Aşağıdan gürültüler, merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Novikov birden kapıyı kilitlediğini hatırladı. Onu kurtaracak kadar zamanları yoktu. Sen, kimsin sen? Yabancı kar maskesini çıkardı. Beni hatırladın mı albay? Novikov dehşetle Nikolay Gorev'in yüzüne baktı. Sen, aman tanrım. Gorev tetiğe bastı. Binbaşı Alexei Kursk yatak odasının ortasında durdu. Önünde Boris Novikov'un vücudunu kısmen örten kanlı beyaz çarşafın bir ucunu FSB'nin soruşturma bölümünden bir teğmen tutuyordu. Kursk cesede baktı. Kurbanın alnındaki tek kurşun deliğini inceledi. Kanlı parmaklarını gördü. Sonra dönüp yerdeki Tokarev tabancaya, açık pencereye ve duvardaki kurşun deliğine baktı. Gördüklerim yeter. Şimdi hikayeyi anlat. Teğmen çarşafı bıraktı. Korumalar saat 9'dan hemen sonra bir kurşun sesi duymuşlar. Oda kapısını kırdıklarında Novikov'un cesediyle karşılaşmışlar. Halının üzerindeki silah Novikov'un, onun adına ruhsatta, bir kez ateş edilmiş. Kısa boylu tıknaz Kursk, delici bakışlarıyla duvardaki kurşun deliğini inceledi. Parmağının ucuyla dokundu. İpucu ya da tanık, yerde 3 kovan bulduk. İkisi 9 milimlik. Muhtemelen Novikov'u öldüren tabancanın mermileri. Ya kız? Teğmen tebessümünü saklamaya çalıştı. Novikov'la kirli yatak oyunları oynamaya alışık biri. Hiçbir şey görmemiş, duymamış. Birinin arkadan girip koluna bir şırınga soktuğunu iddia ediyor. Kendine geldiğinde hatırladığı ilk şey odaya doluşan polisler ve yerde Novikov'un parçalanmış beyni. Ondan beri avazı çıktığı kadar bağırıyor. Nerede şimdi? Hastanede şoka karşı tedavi görüyor. Kursk pencereye yaklaştı. Perdeyi açıp aşağıya yüksek duvarlarla koyu çevrili koyu çimenlere baktı. Bir şey görmediğinden emin, öyle mi? Doğru söylüyor gibi, yine de inceleyeceğiz. Bakalım bu oyunda bir rolü olmuş mu? Peki ya korumalar? İçlerinden biri kurşun sesinden hemen sonra çimlerin üzerinde koşan, duvardan atlayan siyah giyimli birini görür gibi olmuş. Ondan sonra da bir motosikletin çalışıp uzaklaştığını duymuş. Korumaları da araştırsınlar. Bilmem gereken başka bir şey kaldı mı? Teğmen duvardaki Kremlin tablosunu gösterdi. Novikov bunun arkasına bir kasa yaptırmıştı. Evde bazı belgeleri incelemek isteyen o çapta bir iş adamı için olağan bir şey. Kasa kilitli açılmamışa benziyor. Yardımcısının söylediğine göre de şifresini sadece Novikov biliyormuş. Kurs tabloya yaklaştı, menteşesiyle oynadı. Kilitli kasayı inceledi. Bunun içinde ne olduğu konusunda bir fikrim var mı? Hayır efendim. Buraya gireni bulabilmek umuduyla Moskova'ya giden bütün yollarda barikatlar oluşturduk. Şimdilik hiçbir şey bulamadık. Yatak odasının kapısının önünden gürültüler duyuldu. Nöbetçiler kenara çekilerek bir adamın içeri girmesine izin verdiler. FSB Başkanı Igor Verbatin ters tarafından kalkmış görünüyordu. Üstü örtülü cesede iğrenerek baktı. Evet Kursk, bana neler anlatacaksın? Bu bir cinayet. Kelime oyunu yapma binbaşı. Bu kadarını bir saat önceden de biliyordum. Daha yeni geldim. Kursk FBI Başkanı'nın, FSB Başkanı'nın böyle bir cinayetle bizzat ilgilenmesine şaşırmıştı. İlk belirlemelerine göre Novikov sıkı güvenlik önlemlerini atlatmayı bilen maskeli biri tarafından öldürülmüş. Novikov'un kasasına dokunulmuş mu? Dokunulmamışa benziyor. Neden? Verbatin'in yüzü karardı. Bunu daha sonra konuşuruz Kursk, baş başa kaldığımızda. Bunu kimin yapmış olabileceği konusunda bir fikrin var mı? Kursk omuz silkti. Novikov gibi eski bir FSB albayı ve başarılı bir iş adamının düşmanları olması doğal. Bir şey söylemek için daha çok erken. FSB başkanı öfkeyle omurdandı. Sonra Kursk'un kolunu tutup bir kenara götürdü. Bu cinayetin basına sızdırılmayacağının farkındasın değil mi? Hiç olmazsa şimdilik gizli tutulacak. Soruşturma sadece FSB tarafından yürütülecek. Polis bu işin dışında tutulacak. Anlaşıldı mı? Aldığım talimat öyleydi. Bu gizliliğin sebebi ne? Zamanı gelince öğrenirsin. Şimdilik bizzat başkanın Vasili Kuzmin'in bu cinayetle şahsen ilgilendiğini bilmen yeterli. FSB'nin en iyi soruşturmacılarındansın. Suçluyu bul. Çabuk ol. Bu her şeyden önemli. İstediğin bütün imkanları kullanabilirsin. Bütün imkanları dedim Kursk. Bu cinayetin arkasında kim varsa yakalanmalı. Ayrım sonu sayfa 132. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Boris Novikov. BORISNOVIKOV. Mercedes. MERCEDES. Moskova. MOSKOVA. Louis Ferro. LOUISFERAUD. Kremlin. KREMLIN. Tokarev. TOKAREV. Alexey Kursk. ALEKSEY. KURSK. Igor Verbatin. IGORVERBATIN. Vasili Kuzmin. VASILIY. KUZMIN.